Ayrım 5.
Onu incittiğimi biliyordum, dedi Profesör Pavlovich. Ama açıkçası Mehmet, bu hususta ne yapabileceğimi de bilmiyordum. Akşamüstüydü. Bebek'te kiraladıkları evin balkonunda bira içiyorduk. Çocukları ancak uyutabilmiştik. Diana 48 saattir ortada yoktu. David, haftaların endişesiyle daha bir çökmüş, daha bir küçülmüş gibiydi. Nefret etmeye başladığı bu şehre gelmesine neden olan olayları pişmanlıkla hatırlıyor olmasını anlıyordum. Ama açıkçası Profesör Pavlovich bende duygudaşlıktan çok öfke uyandırıyordu. Bu nedenle olacak, sesim niyetlendiğimden daha sertti. Kevorkian'a ne oluyormuş? Biliyorsun, o bir Ermeni, dedi Pavlovich. Aynı anda şişe açacağına uzanmasını, yani bakışlarını kaçırmasını, benim için tatsız olacağını düşündüğü bir konuyu açmış olmasından duyduğu mahcubiyeti gizleme niyetine verdim. Ama yine de tecavülü arifaneye yattım. Türkiye hakkında iyi şeyler düşünmez, dedi David. Aslında buraya gelmemize karşı olduğunu da öğrendim. Ama çok geç olmuştu. Cümlenin çok geç olmuştu bölümünü seslendirirken öylesine kırıktı ki, bir an başına gelenlerin nedeninin Türkiye değil kendisi olduğunu söylemek iştiyakına kapıldım. Ama bu da doğru değildi. Bu bakımdan Kevorkian'ın Anadolulu olup olmadığını sordum. Öyleymiş. Anladığım kadarıyla Muşluymuşlar, diye anlattı. George'un anneannesi Gülizar, 1890'larda Muş'ta ileri gelen bir papazın yeğeniymiş. Muş'ta bir de Musa Bey adında zulmüyle ünlü bir ağa varmış. Bu adam George'un anneannesine aşık olmuş. Ama kadın onu istememiş. Adam onu kaçırmış. George'un anlattığına göre Musa Bey Gülizar'a tecavüz etmiş. Bir süre yanında tutmuş. Daha sonra da küçük biraderine devretmiş. Devrederken de Müslüman olmasını şart koşmuş. Ama kız dönmeyi reddetmiş. O kadar zorlamışlar, o kadar dövmüşler ki bir gözü görmez olmuş. Derken bir yolunu bulmuş, Muş'tan İstanbul'a kaçmış. İstanbul'da patrikhane tarafından bir hana yerleştirilmiş. Parası pulu temin edilmiş olmasına bakılırsa Gülizar Hanım Hınçak Komitesi'nin himayesine girmiş olmalıydı. Çünkü o dönemde Hınçak temsilcisi Aşıkyan patrikhanenin tek hakimiydi. Nitekim daha sonra Gülizar Hanım zamanın padişahının 5. Murat olmalı huzuruna kabul edilmeyi başarmış. Bununla da kalmamış. Musa Bey'in İstanbul'a getirtilip yabancı siyasi temsilcilerin ve gazetecilerin önünde mahkeme edilmesini sağlamıştı. Kevorkian, Profesör Pavlovich'e anneannesinin Muşlu papaz amcası ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını da göstermişti. Söylediğine göre bu fotoğraf o zaman dünyanın dört bir yanına dağıtılmış, Ermeni evlerinde baş köşeye asılmıştı. David bunları beni tahkir etmekten kaçınır bir hava içinde, her ailenin geçmişinde kötü bir insan vardır tavrıyla anlattı. Ancak söylediğim gibi, profesör bende öfke uyandırıyordu. Özellikle de o gün. Karısı 48 saat eve gelmeyen bir erkeğin çocuk bezi değiştiren, bira yudumlayan edilgenliğini sempatiyle karşılayamıyordum. Çokça da bundan olacak, gereğinden fazla sertleştim. Şablona çok uygun değil mi? Diye söylendim. David mavi gözlerini kırpıştırdı, kırçıl sakalını sıvazladı. Sözümün gerisini getirmemi bekledi. Gülizar Hanım, dini bütün bir Hristiyan. Bir devrimci Jeanne d'Arc, matir, azize. İyi malzeme doğrusu, dedim. Fotoğraflarının çekilip dünyanın dört bucağına dağıtılmış olması da bunu göstermiyor mu? Bu noktada gülmeye başladı Profesör Pavlovich. Kıkır kıkır, içten bir gülmeydi. Ah siz Türkler, dedi. Hatalarınızı hiç sahiplenmezsiniz değil mi? Konuşana bak, diye cevap verdim ben de. Siz Yahudiler sahiplenir misiniz sanki? Ben hiç öz eleştiri yapan bir Yahudi duymadım. Nedense her zaman size ev sahipliği yapan ülke halkları haksızdır, zalimdir. Dilimin ucuna geleni yuttum. Günay'ın at binicisine göre kişiler özdeyişini eklemedim. Diana'nın hallerindeki sorumluluğunu hatırlatmak en azından bu aşamada yakışıksız olacaktı. Ama tabii David akademik tarafsızlığa eğitilmişti. O söylediğinde bir doğruluk payı var, dedi. Beni sinirlendiren, Günay'da merhamet uyandıran, meleksi tavrını takındı. Mahkemenin Musa Bey'i suçsuz bulduğunu eklememe gerek yok, diye gülümsedi. Ama o zamanlar mahkemeler dünyanın her yerinde böyleydi değil mi? Politika, adaleti gölgelerdi. Hala da gölgeler. Türkiye'ye adil davranmak için gösterdiği çabanın dokunaklı bir tarafı vardı tabii. Yine de Kevorkian'ın çizdiği masum Hristiyan kızlarının ırzına geçen salyalı Müslüman Türk beyi imajı, Diana'nın naklettiği Flaubert'le örtüştü. Pavlovich'lerin Türkiye'ye gelme kararlarının onlar adına basbayağı bir cesaret meselesi olduğunu teslim etmem gerektiğini kavradım. İçimi bir bezginliktir sardı. Bu garip çifte nasıl bulaştığımızı sorgulamaya ve açıkçası hayıflanmaya başladım. Yine de Kort Vakfı'na verilmesi gereken araştırma projesinin taslağını hazırlamama yardım etti, diye sürdürdü. David, George'a borçluyum dedi. Başını kaldırdı, gülümsedi. Bira bardağını dostunun anısını selamlamak ister gibi kaldırdı, Kanlıca'ya doğru. Pavlovich'in Kord'a kabul ettirdiği proje tasarımı, Doğu-Batı ilişkilerinin o günlerde kazandığı önemi vurgulayarak başlıyor. Amerikan akademik çevrelerinin yürüte geldikleri İslamiyet araştırmalarında gözlemlenen, hayati bir eksikliğe parmak basıyordu. Şöyle ki, o zamana kadar ele alınan projelerde, Muhammedi zihniyetinin psikolojik boyutları üzerinde yeterince durulmamıştı. Ve David Pavlovich'e göre, gelecek yıllarda artacağı umulan bilimsel incelemelere, temel teşkil etmesi gereken verilerin saptanması çok önemliydi. Bu amaçla Muhammedi zihniyeti ve rasyonalizm adını verdiği araştırmasında 19 ve 20. yüzyıllarda batılı bilim adamlarının Müslüman toplumlara ilişkin gözlemlerinden yola çıkan bir dizi hipotezi sınamayı öngörüyordu. David'in İstanbul'a geldiğinden yaklaşık bir yıl kadar sonra Rodoplu'ya bir fotokopisini verdiği teste tabi tutulacak gözlemler listesi şöyle bir şeydi. Hipotezler No. 1. Kesinlik Doğu kafası için nefret edilecek bir şeydir. Sir Alfred Lyell. No. 2. Sir Charles Eliot'un Avrupa'daki Türkiye adlı kitabında belirttiği gibi, Türk dilinde, Türk beyninde mevcut bir boşluğun nedenini açıklayan bir boşluk vardır. Son dil devrimine kadar Türkçe'de ilginç kelimesinin karşılığı yoktu. Bunun nedeni de Orta Çağ Türkünün çevresine ilgi duymayan bir kafasının olmasıydı. Türk olayları kabullenir, anlar. Fakat batılı anlamda ilgi duymazdı. Dolayısıyla Türkler, sakin oldukları, sorun çıkarmadıkları sürece, Konstantinopol'de yaşayan batılı devletlerin vatandaşlarının iç işlerini ve ticareti nasıl yürüttüklerini aldırmadılar. Sir Henry Luke, Eski ve Yeni Türkiye, 1955. No. 3. Kesinlik yoksunluğu aslında doğulu kafasının genel karakteridir. Avrupalı sağlam düşünür. Meseleleri açıkça ortaya koyar. Mantık öğrenmemiş dahi olsa doğuştan mantıklıdır. Doğal olarak şüphecidir ve bir öneriyi kabul etmeden önce kanıt ister. Daima canlı duran zekası makine gibi çalışır. Doğu kafası ise ülkesinin pitoresk görüntüleri gibi en yüksek noktada simetri duygusundan yoksundur. Düşünce sistemi düzensiz ve dağınıktır. Arapların ataları söz ilmini en yüksek dereceye kadar çıkarmışsalar da, onların torunları en dar anlamda düşünce yeteneğinden bile yoksun kalmışlardır. Geçerliliğini kabul ettikleri en basit önerilerin sonuçlarını düşünmekten acizdirler. Herhangi bir Müslüman, Mısırlı'ya sorunuz. Vereceği cevaplar genellikle çok uzun ve karanlık olacaktır. Hikayenin kendisiyle çelişkiye düşecektir. Arada küçük bir soru sorarsanız şaşkınlığı daha da artacaktır. Lord Evelyn Baring Crommon, Modern Mısır, 1908. No. 4. Türkiye uyacak rejim yoktur. Kendisini komünist olarak tanımlarken yönetime kızgınlığının nedenini kapitalistik emellerini gerçekleştirememek olduğunu görürsünüz. Eşitsizliğe kızdığına inanır ama karşı çıktığı eşitsizlik, kendisine fazladan çıkar sağlayamayan eşitsizliktir. Türk, sadece kendisine yapılan haksızlıkları düzeltecek bir hükümet değil, ona, herkese verdiğinden daha çok bir şeyler verecek hükümet ister. Philip Glazebrook, 1977. No. 5. Şurası bir gerçektir ki, Müslüman halkların arasında büyük filozoflar yetişmiştir. Bunların bazıları Arap'tır, fakat sayıları azdır. Arap zekası ister dış dünya ile ilişkili, ister kendi düşünce dünyasına kapanmış olsun, somut ve kişisel olayların dışında derin duygular üretemez. Öyle sanıyorum ki, Profesör MacDonald'ın doğunun karakteristik özelliği olduğunu söylediği kanun kavramı yoksunluğunun ardında yatan temel faktör budur. H.A.R. Gibb, İslamiyet'te Çağdaş Akımlar, 1947. No. 6. Doğulunun kafasında kanun kavramı yoktur. MacDonald. No. 7. Muhammedilerin Kur'an'ı anlaşılmaz, hazmedilemez, başı sonu belirsiz, uzun, nefes aldırmayan, can sıkıcı, çok katı, düzensiz, çekilmez, aptalca kaleme alınmış bir kitaptır. Thomas Kelly, Kahramanlar, Kahramanlara Tapınma ve Tarihte Kahramanlık Unsurları, 1841. No. 8. Ölümün şeref olabileceğini düşünen insanlar, tanım itibariyle fanatiktirler. Kana susamış, intikam ve şehadet içgüdüsü, binlerce silahsız İranlıyı askerin karşısına geçip ayaklanmaya sevk etmiştir. Bu başkaldırmanın rasyonel bir açıklaması olduğu düşünülemez. Ray Massey, Chicago Tribune, 1978. Profesör Pavlovich bu listeyi Kevorkian'a vermiş, düşüncelerini öğrenmek istemişti. George okudu. "Gerçekten ne düşündüğümü söylememi istiyor musun? Yoksa seni mutlu edecek bir şeyler mi mırıldanayım?" diye sordu. Gerçek düşüncesini öğrenmek istediğimi söyledim. Kevorkian bunun üzerine omuzlarını silkmiş. "Açıkçası David," demişti. "Türkiye'ye niçin gitmek istediğini hala anlamış değilim. Bu proje için olamaz. Çünkü senin çapında bir bilim adamı için abesle iştikal anlamsız. Emeğini daha verimli olacağın bir konuda yoğunlaştırman gerektiğini düşünüyorum. Aklımdayken senin Mrs. ne diyor bu işe?" "Diana gelmek istiyordu tabii," dedi Pavlovich. İçini çekti. Boğazın karşı yakasına kısa bir bakış attı. "Kendi projelerini geliştiriyor. Türkiye'de yapmak istediklerini listeler halinde döküyordu. Bunu söyledim. Ama George yüzünü buruşturdu." "Projeler? Türkiye'de proje yürütülebileceğini mi sanıyorsunuz?" Küçümsediğini saklamak için en ufak bir gayret bile göstermiyordu. "Seni tanımasam bağnaz bir ihtiyar olduğunu düşüneceğim," dedim. Hiç aldırmadı. "Dostum," dedi. "Türkler söz konusu olunca bağnaz olmak için her türlü nedenim var." Bir Harvard profesörünün bu tavrı benim için daha henüz şaşırtıcıydı. "Ciddi değildi değil mi?" "Yo, hayır, ciddiydi," dedi Pavlovich. "Dahası benim duyarsızlığıma alınmıştı ve o yaşta ön yargılı olmak gibi bir ayrıcalığa hak kazandığını düşünüyordu." Kevorkian'ın Pavlovich'e alınmasının nedeni de soykırımdan onca çekmiş bir ulusun ferdi olarak başka bir soykırım kurbanının hislerini yeterince benimsemiyor olmasıydı. Oysa Erzurum soykırımını George'dan onlarca kez dinlemişti. İtiraf etmeliyim ki bu noktada Yahudilerin soykırımı, kurbanlık ayrıcalıklarını başka uluslardan kıskanmak gibi bir ruh hali içinde olup olmadıklarını merak ettim. Netice-i kelam, yaşlı Ermeni, Diana'nın Türkiye'de şark müziğini öğrenme niyetlerine de bıyık altından güldü. "Türkiye'de müzik Ermenilerle birlikte öldü," dedi. "O ülkedeki son kompozitör, dikkatini rica ederim, opera bestelerdi, pop saçmalığı değil. Dikran Çuhacıyan'dı." Bu noktada Diana'nın en beklenmedik vasıflarından birisinin de büyük müzik yeteneği olduğunu söylemeliyim. 7-8 enstrüman çalardı. Ve nitekim Sabri Yıldız'dan benim onunla ilk karşılaştığım yerde dergahta bağlama dersleri almaya başladığının 3. haftasında piyasada icrayı sanat eyleyenlerin yarısından daha iyi çalıyordu. "Yine de," diye sürdürdü Pavlovich, "Türkiye'yi özlüyordu. Sonuçta ihtiyar bir adamın kıskançlığını hoş göreceğimi umduğunu söyledi. Ermenistan'a gideceksin. Arakles'in Farsi topraklarına nazlı nazlı süzüldüğünü göreceksin. Kim bilir, belki de Ararat'ta kartopu oynarsın." "Ben de işte onu hiç zannetmem," dedim. "Ben kendimi Anadolu çölünün kumlarına gömeceğim." "Ne yaparsan yap. Ama kendine dikkat et," dedi Kevorkian. "Bastığı yerde ot bitmeyen Türk'ten sakın." O güne kadar duymadığım bir diskurdu. Tekrarlamasını istedim. "Boş ver," dedi. "Kayseri'ye gideceksin nasılsa. Sor, öğren." Bunun üzerine aramızda benim batan güneşin Kanlıca kıyılarındaki evleri kırmızıya boyamıyor olmasına hayıflanmamın doldurduğu uzunca bir sessizlik oldu. David Pavlovich ne düşünüyordu bilmiyorum. Ama ani bir ilhamla ince saz dinlemek istediğimi fark ettim. Belki de önümüzden süratle geçen deniz motorusunun gürültüsünden. Mrs. Ocean Close Kevorkian'ı sevmiş olmalı, dedim. Profesör o anda bira şişesini başına dikmişti. Elini hayır anlamında salladı. Hayır, hayır. Sevgili kayınvaliden beyaz Anglo-Sakson ve protestan olmayan hiç kimseyi sevmez. Güldü. Bana Kevorkian'ın onunla karşılaştığı günü hatırlattın. Şimdi bu söyleyeceklerimi anlayacaksın. George bana küsmüş değildi tabii. Ama buruktu, biliyor musun? Ve ben severim George'u. Zo. Bir akşamüstü fakülte toplantısından sonra eve yemeğe getirdim. Olacağına bak. Ocean Close anne, Diana'yı ikna seferlerinden birisindeymiş. Şimdi George'la ben içeri giriyoruz ve görüyoruz ki o orada. Ben merhaba, sizi görmek ne güzel gibisinden bir takım kibarlıklar mırıldanıyorum. Ama yaşlı hanımefendi bağırmaya başlıyor. Sakın beni sizi görmek ne güzelleme genç adam. Bütün bunları onun kafasına sokanın sen olduğunu biliyorum. Tabii şimdi ben ne gencim ne de Diana'yı etkiliyorum. Orada öyle durup sevimli olmaya çalışıyorum. Kötü bir şey mi oldu Mrs. Ocean Close? İzleyen diyalog şöyle bir şey. Bak buraya. Sibirya mıdır, Rusya mıdır, nereden geldiyseniz neden oraya dönmüyorsunuz siz? Neden buraya gelip Tanrı'dan korkan Amerikalıları yoldan çıkarmaya çalışıyorsunuz? Fakat Mrs. Ocean Close, ben burada doğdum. Amerikalıyım. İyi bir Hristiyan olmayan hiç kimse Amerikalı olamaz. Seni uyarıyorum genç adam. Eğer torunumu bu saçma fikirlerinizle yetiştirecekseniz mirasından mahrum ederim hepinizi. Şimdi George orada bizi seyrediyor. Gitsin mi, kalsın mı bilemiyor. Ve ben kendime psikolog olduğumu hatırlatıyorum ki durumu denetim altında tutabileyim. Sizi üzen şeyin ne olduğunu anlatmak ister misiniz? İçeri geçelim mi diye soruyorum. Ama ihtiyar hanımefendi sesini daha da yükseltiyor. Hiçbir yere geçecek değiliz. Size son defa söylüyorum. Bir sent bile alamazsınız. Sonra kapıya koşuyor. Peter, Peter diye şoförüne bağırıyor. Çabuk otomobilimi getir. Öyle bağırıyor ki canı tehlikede sanırsın. Kapıdan çıkarken de bizim zavallı George'a çarpıyor. Adam dengesini kaybediyor. Yolumdan çekil sersem. George'un yüzünün ifadesini görmeliydin. Ah ne kadar komikti, zavallı ruh. 8. Yaklaşan yolculuk tarihinin Orient'i ussal düzlemde bir uğraş olmaktan çıkarıp halleşilmesi gereken sonuç bir gerçeğe dönüştürmesi mukadderdi. Profesör Pavlovich, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın, USİS'in ve Kort Vakfı dahil Türkiye'ye ilişkin yayın yapan tüm kuruluşların ülkeye ilişkin siyasal, ekonomik ve askeri yayınlarını okumaya koyuldu. Bu arada da başkent Washington'da Amerikalı diplomatlar ve yüksek rütbeli subaylar için açılan 3 aylık ekstra yoğun Türkçe kursuna taşınırken, Diana Pavlovich içinde belli belirsiz kıpırdayan kuşkuların yerini göz ardı edemeyeceği endişelerin aldığını izledi. Kaderin garip bir cilvesi olarak kuşkularını kamçılayan 1969'dan beri üyesi olduğu Quaker mezhebinin Nobel Barış Ödüllü ünlü Amerikalı Dostlar Hizmet Komitesi'nin tertip ettiği seminerler oldu. Komite o yıllarda İran'a ilişkin muhtelif konularda Amerikan hükümetinin finanse ettiği ve Amerika'nın ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirdiği seminerlere, ki bunlardan Princeton'dakiler dahil bir kısmına Profesör Pavlovich de katılmıştı, alternatif seminerler düzenliyordu. Varoluş nedenini kamuoyunu doğru bilgilendirmek şeklinde açıklayan komitenin düzenlediği seminerlerde üretilen bilgi ve tezlerin, iktidar çevrelerinin temel aldığı doğrularla çelişmesi neredeyse kuraldı. Ve yine her zaman olduğu gibi, komitenin ürettiği bilgi ve tezler söz konusu ülkenin, bu durumda İran'ın, ille de lehine değilse bile her halükarda iyi niyetli girişimlerin sonuçlarıydı. Dostlar Komitesi bu tutumuyla özellikle de 68 kuşağının gönlünde yer etti. Ama tanrısını ve ülkesini seven Amerikalılarca hain ilan edilmekten kurtulamadı. Diana, tedirginliğinin izini bir gazeteciye, Chronicle gazetesinin ünlü kalemi Woolman'a sürüyordu. David Woolman'ın bir süredir komitenin düzenlediği alternatif seminerlere katıldığını, konuşmalarından çok yararlandığını anlattı. Ve bugün toplantıya Humeyni'nin idam ettiği İranlıların aylık istatistikleriyle, Suudilerin zina yaptığı için boynunu vurdukları prensesin fotoğraflarını getirdi. Zavallı kadının başı yuvarlanmış gitmişti öylece. Midesi bulanmışmış gibi irkildi. Böyle şeyleri duyuyoruz ama fotoğraflar başka bir şey. Ancak mesele bununla kalmamıştı. Daha sonra Günay'a anlattıklarını değerlendirdiğimde, insan beyninin kurduğu bağlantıların nedenli yanıltıcı olabildiğini düşündüğümü hatırlıyorum. Yoksa değil miydi? Ama burada yine bir parantez açmak zorundayım. Britanların Amerika kıtasına göç nedenlerini anlatmıştım. Diana'nın Yahudi kocasını getirmek suretiyle murdar ettiği malikaneyi, İsa'nın öncü karakolunu, inşa eden John Winthrop'un bundan sonraki girişimini, resmi adı Massachusetts Körfez Kolonisi olan Yeni Filistin'de teokratik bir devlet kurmak oldu. Yeni Filistin'in teokratik düzeni demokrasi diye tanımlanıyordu. Ama tabii oy hakkı sadece Britanlere tanınmıştı. Ve fikir ayrılıkları Tanrı'nın emirleri doğrultusunda saptanmış limitler içinde kaldığı sürece kabul görürdü. Rodoplu'nun demesiyle Tanrı'nın seçilmiş kulu olduklarına inanan tüm dindarlar gibi, Püritenler de Allah'a mal ettikleri kendi doğrularını, ne pahasına olursa olsun dayatmakla yükümlü olduklarından kuşku duymazlardı. Hal böyle olunca, insanoğlunu Tanrı'ya saygı göstermeye ve kelamı önünde titremeye davet eden bir başka mezhep, Kuakırlar, 1638'de komşu eyalet Rhode Island'a yerleşince kısılca kıyamet koptu. Kutsal olanın insan vicdanı olduğunu ileri süren, kutsal kitabı dogma kıstası olmaktan çıkaran, papazlığı kadınlara da açan Kuakırları, kafir ilan etmekle kalmayıp cezalandırmaya koyuldular. Baskılar ve cezalar, Kuakırların Rhode Island'dan sonra New Jersey yönetimini ele geçirmeleri üzerine daha da arttı. Saflarını sıkıştırma ihtiyacı hisseden Püriten yöneticiler, muhaliflerine ağır baskılar uyguladılar. John Winthrop'un halefi, Wade Steele Winthrop, ünlü Salem mahkemelerini kurdu. Bu mahkemeler, şeytanla işbirliği yaptıklarını ilan ettikleri cadıları diri diri yanmak suretiyle idama mahkum etti. Günay, Püriten arka planını reddeden Diana'nın bu mezhebe sempati duyuyor olmasının 68 kuşağının Harvard kaynaklı idealizmiyle çakıştığını söylerdi ki, eğer öyleyse Püritenlerin Amerikan kıtasına ayak bastıkları günden bu yana köprülerin altından çok sular geçmiş demek olmalıydı. Çünkü görüleceği gibi Diana'nın Dostlar Komitesi'ndeki faaliyetlerinin nedeni dini değil, dünyevi kaygılardı. Bununla birlikte o gün Woolman denilen gazetecinin beraberinde getirdiği fotoğraf ve dokümanları toplatan başkan, Kuakır papazı Bayan Simpson'un önüne yağarken, genç kadının çocukluğundan hatırladığı ateş ve kükürt sesiyle gürlediği de bir vakıaydı. Amerikalı Dostlar Hizmet Komitesi bir despotu mu destekleyecek? Diana gazetecinin çok etkileyici olduğunu, dinleyenlerin titrediklerini söylediğinde Profesör Pavlovich dayanamadı. Gerçek Kuakırlar gibi mi? Diye sordu. Gerçek Kuakırlar gibi. Mary Dyer ve arkadaşlarının yakılmalarını öylesine büyük bir belagatla anlattı ki, başta dini bütün Kuakırlar olmak üzere hepimiz İran'a sempati beslemek suretiyle çok yanlış bir yolda olduğumuzu düşünmeye başladık. Nasıl yani? Yani, Woolman Kuakırları katleden Winthrop amca ile fotoğraflarını gördüğümüz İranlıları asan İmam Hümeyni arasındaki farkı sorguladı. İkisi de kafir ilan ettiklerinin savcısı, yargıcı ve celladı oldular diye haykırdı. Tek bir farkla, Wade Steele Winthrop 19 kişi astı.